Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Sedat Bey, hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızla az sonra geçen haftadan devamla Oğuz Türklerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere sorularınız ve yorumlarınız için. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizde. Hocam geçtiğimiz hafta Oğuzların kim olduğunu, tarih sahnesine çıkışlarını aktardınız, anlattınız bizlere. Kısa bir özetle girelim, ardından kurdukları devletlerle, yaşantılarıyla, coğrafyalarıyla devam edelim.
Evet, Oğuzlar Türk tarihinin en eski topluluklarından ve en geniş coğrafyalara yayılmış olan kalabalık topluluklarından birisi. Göktürkler zamanında Göktürklere tabiydiler. Daha sonra Uygurlar zamanında da Uygurlara bağlı olarak yaşayan önemli büyük bir Türk kolu olarak varlıklarını sürdürdüler. Uygurlardan sonra ise diğer Türk devletleri içerisinde bağımsızlıklarını sürdürdüler. Ancak Batı Göktürk Devleti'nin yıkılışından sonra Oğuzların aslında nispeten önceki hayatlarına göre, yani Göktürkler çağındaki hayatlarına göre siyaseten bağımsız bir tavır içerisine girdikleri anlaşılıyor. Nitekim Uygurlar hem din değiştirmiş bir devlet ve topluluk olduğu için hem de daha doğuda, yani Asya'nın Türkistan tarafında ama Hazar Gölü'nün yakınında değil de Doğu Göktürkler bölgesine yakın bir coğrafyada kurulduğu için Uygurlarla biraz daha uzak irtibatları vardı. Yani coğrafya anlamında da Uygurların Oğuzlara tam hükmetmesi zordu. Bir diğer taraftan da Oğuzlar bu çağda yeni bir siyasi oluşum olarak ve Uygurların müşterek, yani 10 Uygurlar diyebildiğimiz müşterek topluluklarının dışında büyük bir yapı olarak, yani 9 Oğuzlar olarak Uygur devletine tabiyetlerini arz ettiler. Ve bu dönemde Yabgu unvanını da kullandıklarını görüyoruz. Arap kaynaklarında, yani diğer deyişle İslam kaynaklarında biz Beygu tabirini görüyoruz. Yabgu kelimesini Araplar Beygu diye yazmışlardır kaynaklarında. Yani dilleri dönmediği için Türkçe kelimeleri bazen böyle harf değişimiyle yazmaktadırlar. Tabii Oğuzların buradaki coğrafyalarını tekrar tanımlayacak olursak, Hazar Denizi'nin doğu ve güneydoğu bölgesi, Seyhun, Ceyhun nehirleri arası, Mavera-ün Nehir coğrafyası, özellikle Seyhun nehrinin Hazar Denizi'ne dökülmekte olduğu delta üzerinde kurulmuş olan Yenikent veya Yengikent ismiyle bildiğimiz bir başkentleri var. Yengi kentin 750'li yıllardan itibaren Oğuzların tarihi başkentleri olarak kullanıldığını görüyoruz.
Hocam şimdi bu dönemde Oğuz Yabgu Devleti ile mi karşı karşıyayız?
Oğuz Yabguluğu ile karşılaşıyoruz. Çünkü Oğuz Yabguluğu Göktürk Devleti'nin batı kolunun, yani Göktürk Yabguluğu'nun devamı olarak Oğuz Yabguluğu olarak varlığını ortaya koydu. Göktürk Devleti, Batı Göktürk kolu özellikle 766'da tamamen ortadan kalkınca kendiliğinden onlarla akraba, onların da mirasçısı olan bir Oğuz Yabgu Devleti ortaya çıktı ve bu Oğuz Yabgu Devleti Uygurlara tabiyetlerini arz ettiler. Oğuz Yabgu Devleti'nin başındaki kişi Moyençor sıfatını alıyordu. Moyençor Kağan, Moyençor Yabgu şeklinde de kullanılmaktadır. Dolayısıyla onların Uygurlara tabi en büyük batı kolu, Türk kolu olduğunu söyleyebiliriz.
Yani hocam Büyük Selçuklu Devleti'nin içinden çıktığı yapı bu yapı.
Evet, bu yapı. Ki bu yapının yayıldığı coğrafya sadece Mavera-Ünnehir değil, Sibirya'ya, Hazar Denizi'nin kuzeyine, bugünkü Azerbaycan diyebildiğimiz Güney Azerbaycan bölgesine ve Horasan bölgesine de yayılmıştır. Nitekim Oğuz Yabgu Devleti'ne tabi olan çeşitli Türk boyları var. Yani Oğuzların boyları bunlar. Bunlardan en büyüklerinden birisi Kınık boyudur ve o Selçuklu Devleti'ne çıktığı boydur. Kınık boyunun boy beyi olan Dukak Bey, Demir Yalık ismini taşıyordu. Demir Yaylı demektir. Dukak'ın oğlu Selçuk Bey zamanında biz Oğuz Yabgusu ile Selçuk Bey'in otlak meseleleri nedeniyle zıt düştüğünü görüyoruz.
Subaşı o esnada, evet, değil mi hocam? Evet.
Subaşı olan Selçuk Bey Kınık Boyu ile beraber Kınık Boyu'nun beyi olarak göç etmek zorunda kalmıştır. Kendisi daha güneyde bulunan Cent şehrine yerleşmiştir.
Evet. Hocam şimdi bu Yabgu Devleti, Oğuz Yabgu Devleti'nin kağanlarından bahsedemiyoruz.
Kağan kelimesini kullanmıyorlar. Yabgu kelimesini kullanıyorlar. Bu da Batı Göktürk Devleti'nden kalmadır. Yani Yabgu Teşkilatı, Türk Devlet Teşkilatı'nda ikili teşkilat diye bir sistem var. Yabgu sistemi doğuda ve batıda bulunan iki hanedan üyesine veriliyor. Kağan'a Yabgu denmiyor. Kağan büyük hükümdar demektir. Oğuz Kağan mesela tek hükümdardı ve Oğuz Kağan diye biri var Türk tarihinde. Dolayısıyla Türklerin en eski hükümdarlarından birinin de adıdır.
Oğuz bir Kağan de destan var hocam. Dolayı.
Evet, destan var. Bu destanın da çeşitli kaynaklardaki kaydını biliyoruz biz. Mesela Reşidüddin'in Cami-i Tevarihinde Oğuz Kağan destanı yer almaktadır. Aynı zamanda Uygur kaynaklarında da, yani Uygur dönemi yazıtlarında da, belgelerinde de Oğuz Kağan Destanı'ndan bahsedilmektedir. Oğuz Kağan Destanı'nın İslamiyet öncesi versiyonu var, bir de İslamiyet sonrası versiyonu var.
Hocam ikinci derecede olsa da tarih açıdan bir kaynak bunlar da. O yüzden birazcık...
Destanlar evet, önemli kaynaklardır. Bir toplumun varlığı için en büyük delillerden birisi. Aynı zamanda da bazı yönlerden coğrafya, tarih olayları da örtüşmektedir. Yani zaman belki tutmayabilir tam olarak ama olaylar büyük oranda örtüşür. Mesela Oğuz Kağan'ın yapmış olduğu seferler orada anlatılırken Türklerin Hindistan'a seferlerinden, Anadolu'ya ve Ön Asya'ya seferlerinden bahsedilir. Biz daha önceki programlarımızda bir şey işlemiştik. Yani Hunların Anadolu'ya olan seferlerinden bahsetmiştik. Güneydoğu Anadolu'ya, Musul'a, Suriye'ye. Oğuz Kağan destanı bunu desteklemektedir. Yani bizim oradaki kaynaklarımız, bahsettiğimiz kaynaklar başka kaynaklardı. Yani Roma kaynakları ve aynı zamanda da arkeolojik kaynaklara dayanarak bunları söylemiştik. Diğer taraftan destana baktığımız zaman destandaki Oğuz Kağan da bu bölgeye sefer yapıyor. Öyle ki bu destandaki olayların birçoğu Türk tarihindeki bazı temel olaylarla örtüşmektedir. Yani doğuya yayılma, batıya yayılma, göçler, Karadeniz kuzeyinden göçler konusu burada ele alınıyor.
Hocam devam et, Oğuzname.
Oğuzname daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmış bir aslında resmi kaynaktır. Yani bir tarih kitabıdır. Oğuznamenin 14. yüzyılda Yazıcızade Ali tarafından yazılması ve Osmanlı döneminde farklı nüshalarının bulunması nedeniyle bir diğer ismi Selçuklu döneminin olaylarını da anlatan bir resmi kitap hüviyetinde olmasından dolayı Selçukname'dir. Yani Oğuzname'nin bir diğer adı Selçukname olmuştur bazı yerlerde. Aynı kitaptır. İlk yazıldığı haliyle Oğuzname'dir. Oğuzname'de Türk boyları içerisinde Oğuzlar ve Oğuzların boy teşkilatı anlatılır. Devlet sistemi anlatılır. Dolayısıyla Oğuz Yabgu Devleti anlatılır. Oğuz Yabgu Devleti diye bir devletin olduğunu oradan da anlıyoruz. Ancak devletin çok geniş coğrafyalarda yayılmış olması, farklı boylarının, yani Oğuzların farklı boylarının büyük imparatorluklar kurmuş olması Oğuzları tek bir devlet gibi anlatmamıza mani oluyor. Yani o kadar çok devlet kurmuş bir Türk topluluğu ki Oğuzlar, yani Türk tarihindeki en çok devletin çıktığı yapıdır diyebiliriz Oğuz toplulukları için. Mesela iki büyük imparatorluk, Selçuklular ve Osmanoğullar, Osmanlılar, Osmanlı İmparatorluğu bir Oğuz devletidir. Biri Kınık boyundan, bir diğeri Kayı boyundandır. Akkoyunlular, Karakoyunlular yine Oğuz devletlerdir ve bu 17 Türk devleti arasında saydığımız büyük Türk devletlerinden sayılıyor. Başka Türk toplulukları da devletler kurdular. Tabii ki yani Kıpçaklar da kurdular. Mesela Kıpçaklar Oğuz değildir. Yani Kuman Kıpçaklar Memlük devletini kurmuştur. Adı üzerinde Kumanlar Oğuzlardan daha sonra Karadeniz kuzeyine gelmiş olan, Hazar Denizi kuzeyinde onları baskılayan ve Balkanlara süren topluluğun adıdır. Yani Oğuz Yabgu Devleti zayıflayarak dağıldıktan sonra onların var oldukları, devlet olarak yaşadıkları bölgeden sürülmesine neden olan topluluklar var. Onlar da Türk topluluğu. Yani Oğuzları kim yıktı diye soracak olursanız onun cevabı da bir başka Türk topluluğu olacaktır.
Oğuzlar.
Kuman Kıpçaklardır.
Öyle mi hocam?
Evet.
Peki Safevi Devleti hocam? Daha sonraki çağlarda evet.
Safevi Devleti de büyük bir ihtimalle, yani ki Oğuz Devleti'dir. Türkçe konuşan bir devlet. Oğuz boylarından Kaçar Hanedanı bir Oğuz topluluğudur. Yine Selçukluların devamı olarak görecek olursak bölgedeki Atabeyler ve Selçuklu Bakiyesi devletlerin hemen tamamı Oğuz yapısıdır.
Hocam Oğuzname'de kaç boydan bahsediliyor?
Oğuzname'de rakamlar net olarak verilmez. Ancak Cami-i Tevarih'te 22 adet boydan bahsedilir. Diğer kaynaklardaki Oğuzname'deki ve diğer tarih bilgilerindeki belgelerle tamamladığımız zaman Oğuz boylarının 24 adet olduğu anlaşılıyor. Ve bu konuda Profesör Doktor rahmetli Ordinaris Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca'nın Oğuzlar Boy Teşkilatı ve Devletleri, Kültürleri, Gelenekleri diye bir kitabı var. En önemli çalışma budur. Uluslararası bir üne sahiptir bu kitap. Dünyadaki Oğuz tarih varlığını ilk defa bu rahmetli hocamız ortaya koymuştur. Merak eden insanlar buradan çok rahatlıkla yerli, yabancı araştırmacılar okuyarak öğrenebiliyorlar.
Hocam Faruk Sümer hocamızı gerçekten rahmetli analım. Bir de kitabın adını dinleyicilerimiz için tekrarlayalım.
Oğuzlar kısa adıyla büyük bir araştırma eser bu. Aynı zamanda bu kitabın özetlerini, makalelerini farklı yerlerde Faruk Sümer Hoca yayınlamıştır. Mesela dergilerde Oğuzlar diye makaleleri var. Kitabın özetini de kendisi yazarak yayınlamıştır. En geniş baskısını 1992 yılında vefat etmeden önce geliştirerek yayınlamıştır. Eğer bulabilirlerse 92 ve sonrası baskıları tavsiye ederim. Son hali odur. Ancak ansiklopedi maddelerinde de Oğuzlar maddesini, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın İslam Ansiklopedisi, Türk Ansiklopedisi maddeleri, yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin Oğuzlar maddesini yazan Faruk Sümer Hoca'dır.
Hocam şu halde sayabilir miyiz kaç tane devlet kurduğunu Oğuzların?
Oğuzların kurmuş oldukları devletleri tabii çıktığı andan itibaren, yani Göktürkleri saymamamız gerekiyor bu takdirde. Yani Göktürkler daha bir geniş bir Türk Birliği devleti olarak ortaya çıkmıştır. Selçuklulardan itibaren olanları sayarsak onun üzerinde bir devlet saymamız gerekir diye görüyoruz. Yani evet. Anadolu Beylikleri tamamen sayılırsa 30'u geçiyor hocam, o zaman. Evet, yani evet. Anadolu Beyliklerinin hemen hemen tamamı Oğuz Devleti'dir. Ve Anadolu'da 22'nin üzerinde büyük küçük beylikler vardır. Bunlar da devletçiktir. Yani ben küçük devlet diyorum artık. Devlet değilim demiyor hiçbiri. Hepsi kendisini sultan ilan etmiştir bu 22 beyin. Ve aynı zamanda bir hukuk devlet düzeni kurmuşlardır. Orduları, sarayları vardır. Anadolu evet. Beylikleri apayrı devletler grubudur. 17 devlet içerisinde saymıyoruz.
Saymıyoruz. Bunları. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında doçent doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, daha önceki programlarımızda duyurduğunuz bizlere İbn-i Fadlan'ın bir seyahatnamesi var. Dinleyicilerimiz de merak etmişlerdi nedir bu kitap, bu seyahatname diye. Bu seyahatnamede Oğuzlara ilişkin bilgiler var mı?
Evet, İbn-i Fadlan seyahatnamesi Oğuzlar hakkında önemli bilgiler veren eserlerden biri. Ve Türkçemizde de olan bir eser. Oğuzların yaşayışları, devletle ilgili yani idari işleri, onların inançları, kültürleri ve çeşitli uluslararası ilişkileri hakkında bilgiler veriyor. Ticaret, hayvancılık ve yedikleri içtikleri ile ilgili bilgiler var. Gerçekten bu seyahatnamedeki bilgilere baktığımız zaman bizim genel olarak Türkler için tanımlanmış olduğumuz fizyolojik unsurlar, kültürel unsurlar tanımlanmıştır ve tutmaktadır. Örneğin kubbeli bir Türk çadırından bahsediyor İbn-i Fadlan. Hükümdarları diyor, beyleri bir kubbeli çadırda otururdu. Ve Etrak adı verilen bir hükümdarları vardı. Birbirlerine çok bağlı olan adamları vardır. Güven esasına dayalı olarak ilişkileri vardır diyor. Aynı zamanda onların birbirlerine boy teşkilatı içerisinde de yani aile ilişkilerinde de yaş büyüklüğüne önem verdiklerini söylüyor. Ve Türklerde gerçekten yani aksakallı, karasakallı diye meclisler vardır. Yani buna işaretler var İbn-i Fadlan'ın seyahatnamesinde. Yine yedikleri içtiklerinden bahsederken Türk kültüründe çok sevilen yemek tarzlarından bahsediyor. Et ve süt çeşitlerinden bahsederek kendisine göre önemli ve bizim açımızdan da tarihi değer taşıyan önemli bilgiler veriyor. Ticaretle ilgili işlerinde İpek yolu üzerinde oturduklarını, ticaret konusunda çok hassas davrandıklarını, ticarette dolandırıcılık ve sahtekarlık yapanları affetmediklerini, çok ağır cezalar koyduklarını, misafirliğin 3 gün olduğunu Türklerden vesaire söylüyor ve bütün bunlar aslında İslam dinine de uygun şeylerdi diyor İbn-i Fadlan. Dolayısıyla Oğuzların İslamiyet'e girişinin gerekçesini de biz İbn-i Fadlan'ın verdiği bilgilerden rahatlıkla görebiliyoruz. Ata çok iyi bindiklerini söylüyor. Hepsi süvari askerlerdir diyor. Hem kadınlar hem de erkekler ata binebilirler. Ok ve yay kullanabilirler. Kılıç talimiyle bunu çocukluktan itibaren öğretirler diyor. Gerçekten de onların giyim kuşamlarından da bilgi verirken rahatlıkla ata binecekleri, tabiat şartlarında mücadele konusunda onlara uygun kıyafetler giydiklerini, yaşadıkları coğrafyaya uygun kıyafetler giydiklerini söylüyor.
Hocam, şimdi burada şunu merak ettim ben. Gazneli Mahmut'un da özellikle bu ticaret konusunda ve ticaretin güvenliği konusunda çok önemli yaptırımları var. Daha öncesinde Oğuzlar'da görüyoruz. Satık Burhan olsun, Gazneli Mahmut Hanedanı olsun, bunlar Oğuz Türkleri miydi hocam?
Gazneli Mahmut tabii ki yani Gazneliler Oğuz Türklerinden devam eden bir topluluk olması gerekiyor. Çünkü göç ettikleri bölge Horasan bölgesi. Karahanlılara baktığımız zaman Karahanlıların da Oğuz toplulukları içerisinde önemli bir kısmı Karahanlılara itaat ediyorlar. Karahanlıların ortaya çıktığı coğrafyada Oğuz topluluklarının geniş olarak yaşadıkları coğrafyaya komşu. Ancak Karahanlıların ailesi yani han ailesi yağma boyundan olduğu için Oğuz topluluklarından saymamız doğru olmaz. Başka büyük bir Türk topluluğu olarak yağmaları, çiğilleri ve karlukları görüyoruz. Karluklar Oğuz toplulukları içerisinde sayılmıyor. Karlukların kurduğunu söylüyor bazı araştırmacılar Karahanlıları, ama son araştırmalar ışığında biz şunu söyleyebiliriz ki Yağma boyu Karahanlıları kuran bir boydu. Gaznelilerin de irtibatı var Oğuzlarla ordu teşkilatı açısından, ancak Sebüktigin ailesinin Harzim bölgesinden çıkmasından dolayı biz Oğuz Yabgu hanedanı ile akrabalığı olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Oğuz Yabgulu ile arasında, Gazneli ailesi arasında daha yakın bir ilişki olduğu anlaşılıyor.
Evet. Hocam, yaşam tarzlarına geri dönersek göçebe bir topluluk muydu Oğuzlar?
Oğuzlar yerleşik hayata da kısmen geçmiş bir topluluk. Aslında zaman içerisinde de bu geçme oranı, yani yerleşik kültüre alışma oranının arttığını söyleyebiliriz. Ticaretle uğraşanları vardı yaşadıkları coğrafyada. Yenikent bir ticaret başkentiydi aynı zamanda. Yerleştikleri şehirlere baktığımız zaman nehirlerin boyunda kurulmuştu. Özellikle Seyhun Nehri boylarında, yine kuzeyde Yayık Nehri boyunda ve güneydeki Horasan bölgesindeki şehirler tamamen kendilerinin ticaret amacıyla yerleştikleri yerler. Tarımla uğraşıp uğraşmadıklarını yani o çağ itibariyle 8. yüzyılda kesin olarak bilmiyoruz. Ancak 9. yüzyıldan itibaren Oğuzlar yerleşik hayata geçmişlerdir ve bölgedeki diğer Türk topluluklarının yaşadıkları gibi tarım ve ticarete de el atmışlardır. Buna dair İbn-i Fadlan'daki bilgilerde de çok açık işaretler var. Yani inşaat tekniklerini bilen insanların yaşadığı ve saray yaptırdıklarına dair bilgiler var. Yine şehirlerinin isimlerini İbn-i Fadlan sırasıyla belirtiyor ve bunların inşaat yapılmış şehirler olduğunu, yani okullar, camiler, medreseler olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir inşaat bilgisine sahip olmalılar.
Hocam, burada
yani yerleşik hayata da sahip olan Oğuzlar var. Evet. Hepsi göçebe değil ama çoğunluk, belki bunu %90 olarak söyleyebiliriz, göçebe Oğuz boylardır.
Göktanrı dininden İslamiyet'e geçişle göçebe yaşamdan şehir yaşantısına geçiş arasında bir paralellik kurmak tarih açısından mümkün mü hocam?
Aslında yani Göktanrı dininden İslamiyet'e geçiş ya da göçebe hayattan yerleşik hayata geçişte İslamiyet'e geçişin rolü nedir sorusunun cevabını şöyle de verebiliriz. İslamiyet sonrasında da Türkler, İslamiyet'e girseler dahi, göçebe hayatı büyük oranda sürdüren bir topluluktur. Bundan dolayı da Müslüman olmalarına rağmen, Müslüman olduktan sonra çok büyük coğrafyalar değiştirmişlerdir. Yani İslamiyet onların yaşayışlarına bir engel değil, tam aksine örtüşen ve hatta onlara güç veren bir inanç olarak girmiştir, örtüşmüştür bu anlamda. Nitekim Ruslarla olan savaşlarında Oğuzların yer yer Müslümanların yanında yer aldıklarını, ittifak kurduklarını görüyoruz. Yine Kumanlarla olan savaşlarına baktığımız zaman Oğuz topluluklarından Müslüman olanlar Kumanların İslam'a girmesi için gaza yapıyorlar. Yani Kuman Kıpçaklar da onların vesilesiyle İslamiyet'e giriyorlar. Büyük oranda. Oğuzların İslamiyet'e girmemiş olan bir kolu var. Yani Göktanrı dininde devam eden. Bunlar Kuman Kıpçakların baskısıyla İdil Nehri'ni geçerek Peçeneklerin ardından Karadeniz kuzeyinden, yani Kırım ve kuzeyindeki Deşti Kıpçak coğrafyasından, bugünkü Romanya, Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan'a kadar olan Tuna Havzası, Dinyeper Nehri'nin bulunduğu havza, bu bölgede yayılmışlardır. Oğuzlar bu bölgeye indiklerinde, yani Dobruca bölgesi diye bildiğimiz Romanya sınırları içerisinde kalan bölgeye indiklerinde, burada Bizans'ın askeri olarak hizmet eden Peçenek ordusuyla ilk defa karşılaştılar. Yani Bizans, Peçenek müttefik kuvvetleriyle karşılaştılar. 1060'lı yıllarda gerçekleşen bu karşılaşmalar neticesinde özellikle 1064 yılındaki son mağlubiyetleri onların büyük oranda kuzeye çekilmelerine veya esir düşmelerine neden oldu. Yani Bizans'a itaati kabul etmelerine neden oldu. Ve Oğuz toplulukları da Bizans askeri sınıfı içerisinde Balkanlara ve Anadolu'ya yerleştirildiler. Ancak hocam, bir şey daha belirtmemizde yarar var. Bir de bu sırada yani 11. yüzyılda Oğuz topluluğunun bu kolu, Balkanlara giden kolu, o Selçuklularla gelen doğudaki diğer topluluğu söylemiyorum, Karadeniz kuzeyinden giden Oğuz kolu bir büyük hastalık, bulaşıcı hastalık ile karşılaştı. Bu hastalığın adını tarih kaynakları açıkça söylemiyor ama bir kran hastalığı, bulaşıcı hastalık olduğu belirtiliyor. Veba olması büyük bir ihtimal. Bu hastalık dolayısıyla Oğuzların yarıdan fazlası ölmüştü diyor Bizans kaynakları da. Geriye kalan kısmı Ruslara, Kiev Knezliğine tabi oldular ve onların askeri olarak hizmet ettiler. Yer yer Kiev Knezliğine isyan ettiler ve onlarla da, yani Ruslarla da savaştılar diyor.
Hocam şimdi o kadar ilginç bir durum ki yani. Batı'da Büyük Selçuklu Devleti, az önce bahsettiğiniz 1060-1061 yılında bir savaş Batı'da. Evet. Öte yandan Doğu'da Büyük Selçuklu Devleti 1040'da kurulmuş durumda.
Sultan Tuğrul Bey var o sıralarda.
Evet hocam. Evet,
gerçekten. Ve onlar da Oğuzlar, yani Selçuklular ve Müslüman Oğuzlar. Kuzeyden gidenlerse İslamiyet'e girmemiş olan Oğuzlar. Oğuz Yabgu Devleti'nin çöküşüne dair işaretler var. 10. yüzyılın ikinci yarısında Oğuz Yabgu Devleti kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Ve kuzey kolu Karadeniz kuzeyinden giden kol oldu. Avrupa'ya ilerleyenler bunlardır. Nitekim Bulgarlarla olan ilişkilerine baktığımız zaman Bulgarlara vergi vermeyi reddeden Oğuzlar bu sırada Rusların Bulgarlar üzerine, yani İdil Bulgarları, Müslüman Bulgarlar üzerine yaptığı sefere katılmışlardır. 985 yılında Kiev Knezi Sviatoslav'ın yapmış olduğu sefer bu açıdan önemlidir. Yani Oğuzların burada parçalandığı fikrini kesin olarak anlamış oluyoruz.
Fakat ilginç olan hocam, tarih sahnesine Oğuzlar çıkıyor. Hem batıda, hem doğuda, hem kuzeyde, hem güneyde. Neredeyse bilinen dünyanın her tarafında birden ya evet, savaş halindeler, ya şantı halindeler. Evet. İlginç bir olgu.
Yani Selçuk Bey'in Cent şehrine gitmesi olayı aslında Oğuz Yabgu Devleti'nin Oğuzların bir kısmını küstürdüğü sonucuna bizi götürüyor. Yani Kınık boyu ve diğer boylar arasında da sorun olduğu, Yabguluk içerisinde bir anlaşmazlık olduğu ve bu sırada da Oğuzların bir kolunun Kafkasya üzerinden İdil Nehri'nin kuzey bölgelerine doğru yayıldığı, Karadeniz üzerine geçtiği ve ardından da Bizans'la karşılaştığı, daha doğrusu Peçeneklerle, Bizans'a tabi olmuş olan Peçeneklerle karşılaştığı. Evet. Sonucuna götürüyoruz.
Hocam gerek Fadlan'da olsun, İbni Fadlan'da olsun, gerek diğer kaynaklarda olsun, tipolojiye, fizyolojiye ilişkin tanımlamalar, bilgiler var mı?
Evet, Bizans kaynaklarında Oğuzların bir kolu olarak bahsedilen, Balkanlara gelen Oğuzlardan bahsederken onların miyon tipli insanlar olduğu, küçük yapılı oldukları filan vurgulanır ve kırmızı suratlı, kırmızı benizli denir. Yani çekik gözlü değiller. Kırmızı benizli, çok hızlı hareket eden, süvari birlikler kullanan küçük yapılı insanlar diyor. Yani çok iri yapılı değiller diyor. Yani çok küçük de değiller muhtemelen ama kendi Bizans ve diğer topluluklara göre bir kıyaslama yapıyor anlaşılan. Giysileriyle ilgili de onların yünden, yani hayvan kıllarından yapılmış giysiler kullandıklarını belirtiyor. Özellikle de yün, Oğuzlarda koyun besleme geleneği çok fazla var. Yani keçiden çok koyunu tercih ediyorlar. Eski Türk kültüründe küçükbaş hayvancılık önceliklidir. Yani sığır değil, mesela büyükbaş değildir. Öncelikli olan koyundur. İslamiyet sonrasında da devam etmiştir bu. Yani Oğuzların Anadolu'ya gelen kolları ak koyun ve kara koyun. Ayrı devletler kurmuşlardır yani.
Hocam o da herhalde işte bu koyun kavgaları ve savaşları yüzünden ak koyun, kara koyun diye ayrılmışlar.
Esasen orada da farklı, evet, görüşler var. Yani o konuyu da işlememiz lazım. Zamanı geldiğinde ak koyunlular konusunu, kara koyunlular konusunu işlemek lazım. Neden bu isimleri aldılar bu Oğuz devletleri? Yani bunlar büyük imparatorluk olarak geçiyor kaynaklarda.
Evet.
Büyük devletler tabii ki.
Yine Neslihan'dan uyarı geldi hocam. Süremizi yine doldurmuşuz. Ancak Oğuzları bitirdik varsayamayacağız galiba hocam. Önümüzdeki programlarda yeri geldikçe Selçuklu'yu konuşurken de, Anadolu Selçuklu'yu konuşurken
Gagavuzlardan
de,
da
Gagavuzlardan bahsederken de, işte az önce söylediğiniz Akkoyunlu, Karakoyunlu, ister istemez Oğuzlara tekrar döneceğiz galiba hocam.
Evet, biraz daha bahsetmemiz gerekiyor galiba.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bu haftada programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.